akılda kalanlar.
Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bugün yine çok kıymetli bir konukla sizlerin huzurundayım. Konuğum Abdulbaki Öztürk. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ankara'da onu Mehmet Baki Öztürk diye tanırlar ama uzun yıllar kaldığı, yaşadığı memleket Adana'da Abdulbaki Öztürk olarak bilirler. Mehmet Baki Öztürk beyefendi 1968 yılında Adana'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans yaptı. 1988-94 yılları arasında Erzurum'da öğretmenlik ve kul müdürlüğü görevlerine bulundu. Sonrasında 2004-2007 yılları arasında Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi müdürü olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında ise Milli Eğitim'e geçti Sayın Mehmet Baki Öztürk. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ekim 2016 itibariyle Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başkanlığında görevine devam etmekte. Sevgili dinleyiciler, Mehmet Baki Öztürk'ün diğer konuklarım gibi en temel ve en önemli özelliği, toplumumuzda özellikle gençlerin yetişmesinde çok büyük emekler sarf eden STK'larda ömrünü geçirmiş olması. Mehmet Baki Öztürk takriben 30 yıldır sivil toplum kuruluşlarında görevler alıyor. Yöneticilik, yönetim kurulu üyeliği, eğitmenlik, hatiplik, seminer organizasyonları gibi. Dünyayı gezdi bu arada Mehmet Baki Öztürk konferanslar için ve STK'lar için. Okuduklarını, düşündüklerini ve gördüklerini 2009 yılında İçindeki Seni Harekete Geçir isimli bir kitapla buluşturdu, kitapta topladı. Muhteşem bir kitap. Bütün gençler, özellikle lise 2'den itibaren bütün gençlere tavsiye ediyoruz bu kitabı. Bu kitap üzerine konuşacağız. Strateji geliştirme, planlama, performans, biraz bunları konuşacağız. Şimdi bu kitapta Mehmet Baki Öztürk topluma, gençlere neyi anlatıyor? Neyi hedefliyor? Nelerden bahsediyor?
Sözlerimin başında öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini saygıyla, sevgiyle ve coşkuyla selamlıyorum. Bu arada bizleri davet ettiğiniz için sizlere, ekibinize canı gönülden, yürekten teşekkürlerimi arz ederek sözlerime başlıyorum. Tabii malumunuz hayat akışkan, dinamik, devingen ve sonlu ve sınırlı bir hayatımız var. Bu sonlu ve sınırlı hayatın içerisinde iz bırakmak, geldiğimize değecek şeyler bırakmak adına bunları kitaba dökmek ihtiyacı hissettik. Çünkü söz uçuyor, yaşananlar da tecrübe de çok pahalı. Bunun bizden sonraki nesillere aktarılması bence çok kutsal bir şey. Bu manada özellikle de Generation Next diyorlar ya şimdi, hani evet, yeni nesil hayatı algılama biçimi, anlama biçimi, yorumlama biçiminde bizim neslimizden çok büyük farklılıklar var. Onların da bizden çok daha üstün tarafları var yeni neslin. Bence o eskinin derin birikimi ve müktesebatıyla günümüzün yeni tekniklerini birleştiren bir sentez mi deniyor ona? Sentez ihtiyaç var. Evet. Ben de buradan hareketle bu kitapta bundan bahsetmeye çalıştım. Ve özellikle de diğer bir takım kişisel gelişim motivasyon kitaplarından veya da hayata dair, anlamaya dair kitaplardan farklı olarak yaşanmışlıklar üzerinden hayatı yeniden kurgulama veya bir takım yaşanmış tecrübeleri yeni gençlerin, hatta her türden insanın yaşamaması için yol üzerindeki dikenlere, zorluklara, sevinçlere, efendim sıkıntılara dikkat çekerek önlerine çıkacak herhangi bir problemi, zorluğu nasıl aşabilecekleriyle ilgili bir yol haritası vermeye ve belki de en önemlisi, biliyorsunuz hayata ontolojik varoluşsal bir anlam yüklemediğiniz zaman hayatın kendisi aslında bir yüke dönüşüyor.
Kitabınızda hayat tarifi ve hayatın üç yüzüyle, üç yönüyle okurları tanıştırıyorsunuz. Sevgi, hüzün ve pişmanlık. İsterseniz kitabınızdan da hareketle hayatın tarifi ve hayatın bu üç yüzünü konuşmaya başlayalım.
Evet. Buyurun. Gerçekten güzel. Kitabın özeti bu üç kelimeyi iyi yakalamışsınız Serdar Bey. Bana göre hayat dolu dolu yaşanması gereken, hiçbir şekilde boş bırakılmaması gereken, içine ne kadar çok güzellikler, ne kadar çok tecrübe, ne kadar çıktı elde edebilecek şekilde, katma değer üretebilecek şekilde katkı sağlarsanız o kadar yaşamışsınız. Çünkü yaşamadığınız şeyler bir ne sizindir, iki yaşamadığınız şeyleri de anlamlandıramazsınız. Onun idrakine eremiyorsunuz yani. Ona hani eskilerin tabiriyle hakkal yakın bir format giydiremiyorsunuz yani. Sadece kuru kuru işte Facebook bilgileriyle, Twitter bilgileriyle 140 karaktere sığan, kocaman dünyayı 140 karaktere sığdırmak gibi bir zorunluluğa giriyorsunuz ki bu çok şeysiz yani. Hakikaten niteliksiz. Nitelikli hayat. Bana göre hayat inanç ve çabadan ibaret. Çaba, gayret, sabır, sebat, kararlılık, azim ve bir nevi sonsuz ve sınırsız bir inanç. Bu ikisi üzerinden hayatı kurguladığımızda ise pek çok şey, hayatın pek çok yönü, pek çok veçesi vardır, pek çok yüzü vardır ama hayat bence bu üç kelimeye, sizin ifade ettiğiniz gibi üç tane kelimeye sığıyor. Hayatın sevgi var, hüzün var ve pişmanlık
var. Sevgiden başlayalım.
Sevgi pek çok tarifi var. Bunlarla ilgili belki 20'ye yakın kitap okudum sevgiyi ifade eden. Ama ister doğuda, ister batıda, kuzeyde, güneyde, ister Müslüm, gayrimüslim, ister işte Taist, Taoist, Ateist, Konfüçyist, kim ne derseniz deyin. Sevginin ortak üzerinde birleştiği tek bir tarif var. Sevgi emektir. Emek verdiğiniz şeyi seviyorsunuz. Annemi seviyorum. Anneni sevindirmek için verdiğin emek kadar. Eşimi seviyorum. Onu mutlu etmek için verdiğin emek kadar seviyorum. Allah'ı seviyorum. Sözünü ne kadar tuttuysan o kadar seviyorum. Peygamberi seviyorum. Ona benzemek için ne kadar emek verdiysen o kadar seviyorum. Devletimi, ülkemi, milletimi seviyorum. Ona ne kadar emek verdiysen gerçekte o kadar seviyorsun. Emek verdiğin kadar seviyorsun. Çünkü mesela annelerle ilgili denir ki anneler çocuklarını neden çok severler? Çocuk yukarıdan aşağı, baştan aşağı annenin emeğidir. Evet. Yani çocuk, anne çocuğu sever, aslında çocuk üzerindeki emeğinden dolayı çocuğunu sever. O nedenle sevgi belki tek tarifi var, emek. Peki sevgiyi böyle çok şey yapmaya gerek yok bence. Dinleyicilerimizin anlattıklarımızdan böyle hani rafine, süzme, direkt hayata aktarabilecekleri, kendilerinin kullanabilecekleri türden konuşmak gerekirse üç tür sevgi var. Bir, çünkü sevgi. Seni seviyorum çünkü çok güzel yemek yapıyorsun. Seni seviyorum çünkü çok güzelsin. Seni seviyorum çünkü, çünküleri var. Ama çünküsü olmasa sevmeyecek. İkincisi, eğer sevgi, şartlı sevgi. Eğer bana tek taş alırsan seni severim. Eğer evimi yenilersen severim. İşte beni daire başkanı yaparsan severim. Beni şöyle yaparsan, işte babacığım bana şu oyuncağı alırsan seni severim. Anneciğim şu yemeği yaparsan. Bu da şartlı sevgidir. Bu her iki sevgi, çünkü ve şartlı sevgiler bizim çok böyle kıymet verdiğimiz, değerli bulduğumuz sevgi türü değildir. Bunlar ama hayatın akışı içerisinde gerekli midir? Gereklidir. Çünkü hayat bunlarla da dönüyor. Üçüncü tür sevgi ise rağmen sevgidir. Şartsız, koşulsuz, efendim bağımsız sevgidir. Rağmen sevgi, her şeye rağmen hayatın gülen yüzünü görebilmek, sevgiye dayanan boyutuyla hayata anlam katmak ve tabii ki bu arada rağmen sevgi kişinin sarsılmazlığını, kararlılığını, o derinliğini, coşkusunu ifade eden bir şeydir. Rağmen sevgi. Sevgi boyutu böyle. Mesela sevgi varlığın kendisi, eşimizin varlığının, çocuklarımızın varlığı. Mesela sabahleyin sizi beni yataktan kaldıran şeydir aslında sevgi. Hatta geri yatağa dönmesini sağlayan şeydir sevgi.
Hatta yani İslami kaynaklarda alemin ve kainatın yaratılışının da sebebinin Allah-u Teala'nın da Efendimiz'e olan, Peygamber Efendimiz'e olan sevgisinden kaynaklandığını da söylerler. Yani alemin mayasında yaratıcının Resulüne olan sevgisinin yattığını da söylerler.
Evet.
Yeni okuduğum Abdurrahman Arslan'a ait kitabın bir yerinde şöyle bir not bulmuştum. Belki katkı koyar.
Eyvallah, buyurun
lütfen. Söyleyeceğim bunu. Sevgi kendini borçlu hissetmektir diyor. Alacaklı değil.
Evet.
Şimdi modern evliliklerde, modern sevgilerde, modern aşklarda herkes kendini alacaklı hissediyor. Ben kızdan şunu alacaklıyım. Kız erkekten şu alacaklıyım. Sanki iki şirket alacaklarını tahsil ettikten sonra da o birlikteliği veya o evliliği yürütmenin bir anlamı kalmıyor. Oysa ki bizim doğu kültüründe o hani efsaneleşen aşklarda bir tarafın diğerine koşulsuz, şartsız, tıpkı sizin söylediğiniz gibi hep borçlu hissetmesi. Yani Mecnun Leyla'ya, Kerem'in Aslı'ya, Ferhat'ın Şirin'e sürekli kendini borçlu hissetmesi. Yani hep borçlu hissederseniz daima seversiniz.
Eyvallah.
Gibi de bir açılım evet. Oradan koyuyorlar. Onu belirteyim dedim. Sevginin ötesinde hüzün ve pişmanlık da hayatın diğer üç saç ayağından bir tanesidir
evet,
diyorsunuz.
Evet, tabii ki sevgi hayatın pozitif, olumlu, hayırlı, neşeli, coşkulu tarafı. Terazinin bir kefesi. Tabii her şey zıttı ile yaşar. Sevginin olduğu yerde onun dengeleyen hüzün, acı, elem, keder, hastalık, dert kısmı da var. Ve hatta belki sevginin kıymetini ve değerini bunları yaşayınca anlıyoruz. Dolayısıyla bir de hayatın hüzün kısmı, üzüntü kısmı, elem, keder, dert, kasavet, hastalık, zorluklar ve problemler kısmı aslında bir sevgi kadar kıymetli ve değerli.
O nasıl oluyor diye evet. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sevgili dinleyenler soruyorlardır şimdi. O nasıl oluyor?
O şöyle oluyor. Şimdi eğer siz bu elemler, kederler, dertler Allah'ın size bu verdiği imtihan sizi bir üst level'a, bir farklı segmente, bir üst noktaya taşımak için oraya koyduğu aslında küçük engeller. Eğer siz o engeli aşmayı başarabildiğinizde bir üst noktaya geçiyorsunuz. Ve hayatın akışı içerisinde, dünya da biliyorsunuz topografiktir yani, düz değil. Yani işin sevinç kısmı var, hüzün kısmı var. Yani dolayısıyla Anthony Robbins'in güzel bir sözü var. Ey problemler, ey sıkıntılar, iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız sizi yenebilecek yeteneği nereden kazanacaktım? Yani siz mesela başınıza gelen herhangi bir zorluğu, başınıza gelen herhangi bir derdi Allah'ın belası olarak değil, onun sizi geliştirmek için önünüze çıkardığı tarihi bir fırsat olarak gördüğünüzde tehdidi fırsata çevirmiş oluyorsunuz. Aslında sizi boğmaya gelenin sizde dirildiğini görüyorsunuz. Ve siz buna erdiğinizde ise aslında kendinizi aşıyorsunuz. Ve gitgide o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte kendini gerçekleştirme dediği var ya. Veya işte Nirvana'ya ulaşma, tasavvuftaki insanı kamil olma dediğimiz mertebeye. Bu evet. Şekilde ancak insan mesela zorluklarınız... Şuna benzetebiliriz. Sevgi kalp ise, zorluklar ve sıkıntılar ise bağırsaktır. Mesela kalpte güzel şeyler hissediyorsun ama mesela bağırsakta çok affedersiniz istemediğimiz pis şeyler var. Ama kalple senkronize yaşıyor dikkat ederseniz.
Yani beden için ikisi de.
Birbirleri için hatta ve hatta kalbin kendisini iyi hissedebilmesi bağırsak faaliyetlerine bağlıdır. Senkronize çalıştıkları için. Dolayısıyla hayatın akışı içerisinde sevgi kadar hüzün de değerlidir. Hüzün temenni edilmez. Ama hüzünsüz hayat bekleyenler boşa bekliyorlar. Böyle bir hayat yok. Mesela peygamberimiz de der ki Kur'an'ı hüzünle okuyun der. Hüzün çünkü duyguların en kutsallarından bir tanesidir. Çünkü mesela Kur'an ayetleri dahi hüzünle inmiştir. Oradaki hüzünden kastımız böyle tam negatif şeyler de değil. Aslında hayatın akışı içerisinde hüznün de normal bir yaşanması gereken süreç ve duygu. Zorluklar yani sıkıntılar, genişlikler, bolluklar, darlıklar, iyi, kötü, faydalı, zararlı, adalet, zulüm, yin yang birbiriyle girift yani.
Bunu şöyle de ifade ederler. Siz de katılır mısınız Sayın Mehmet Baki Öztürk? Evet. Hani Nietzsche beni öldürmeyen şey beni güçlendirir diyor. Hmm. Vücudumuz aldığı her mikrobu, her virüsü eğer onu yenebilirse şayet bir daha ona maruz kaldığında asla hastalığa düçar olmuyor.
Evet.
Yani her galibiyeti o her sıkıntıdan sonraki bir grip virüsünü aldık. Bizi efendim üst solunum yollarına problem çıkardı, burun akıntımız oldu, takatsiz bıraktı filan ama vücut onu yendikten sonra, onu kodladıktan sonra bir daha aynı virüs bize aynı etki yapamıyor.
Evet.
Dolayısıyla aslında bu her elem, her keder bizdeki bir yerimizi zihnimizde, kalbimizde ve gönlümüzde takviye ediyor diyebiliriz değil mi?
Eyvallah.
Yani bizi öldürmeyen şey bizi güçlendiriyor.
Kesinlikle haklısınız. Tabii şunu söylemek mümkün. Hayatın zorlukları, mesela bizim şöyle kullandığımız bir cümle vardır. Ben çektim çocuğum çekmesin diye başlayan, kurduğun annelerin kurduğu, babaların kurduğu cümleler var. Aslında ben çektim çocuğum çekmesin cümlesi pozitif gibi görünen ama deştiğinizde negatif bir takım şeyler barındıran bir şey. Aslında senin o çektiğin seni geliştirdi. İnsanı sıkıntılar eğitir. Stephen Covey öyle diyor. İnsanı sıkıntılar eğitir. Mesela herhangi bir asker meydan savaşı kazanmadan mareşal olamıyor. Yani kendisi hayatın gerçekleriyle, zorluklarıyla, problemleriyle karşılaşarak, onunla yüzleşerek, onunla güreşerek ya bir ortak nokta bularak ya da onu yenerek bir noktaya taşıma anlamında kişinin bir çabası, gayreti yok ise o kişinin hayatında rutinlerden ibaret bir hayat yaşar. Ve onu anlamlandırması da çok zordur. Özellikle de 45'li 50 yaşlardan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Zorluklarla bir noktaya gel. Mesela diyorsun işte anne baba veya işte Türkiye'de başarı hikayesi olan, dünyada başarı hikayesi olan hangi insanı karşınıza koyarsanız koyun. Size söyleyeceği şey şudur. Asla yılmadım, asla pes etmedim. Vurdular, dövdüler, sövdüler, yıkılmadım, yılmadım, dökülmedim diye. Ve bu ortak cümledir.
Evet.
Dolayısıyla hayatın içerisinde hüznü bile neşeye çevirmek, mesela Necip Fazıl'ın bu anlamda güzel bir sözü var, der yaşamın kendisini, yaşam biçimini çile haline, sıkıntı haline getirenler hayatı, çileyi çile olarak hissetmez, sıkıntıyı sıkıntı olarak hissetmez. Çünkü kendisi o çiledeki güzelliği yakalanmıştır. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilinde ifade ettiği gibi diyor, hayat dışı acı, içi tatlı meyveye benzer. Dışındaki acı kısmı ısırmadan içindeki tatlı kısma ulaşamazsın. Yani insanların çoğu burada ayrışıyor. O acı kısmı ısırmaya cesaret edemiyor. Ve ısıranlar tarih yazıyor.
Yani biz bu hayata ait üç boyutu, evet, sevgi, hüzün ve pişmanlığı ben hemen şöyle kategorize ettim doğrusu.
Evet.
Sevgiyi bir en gibi düşündüm.
Evet.
Hüznü derinlik olarak aldım.
Evet.
Boy olarak da pişmanlık kaldı.
Doğru.
Şimdi bu
güzel tespit.
Sevgi ve hüznü konuştuktan sonra pişmanlığı nereye koyuyorsunuz?
Pişmanlık da
nasıl tarif
bu ediyorsunuz? Sevgi ve hüzün terazisini dengeye getirirken kantarın topuzunu kaçırdığımızda kullandığımız bir cümle. Mesela eşimi daha çok sevmem gerekirken az sevdiğimden dolayı pişmanlık. İşime gerekli özeni, gerekli niteliği, katma değeri koymam gerekirken koymadığımdan dolayı işime olan sevgisinden, ülkeme daha çok katma değer katabilecekken, ülkeme daha çok bir faydam olabilecekken ülkemin sorunlarını çözmeye dönük 100 kilo kaldırabilecek iken 20 kilo kaldırarak, 30 kilo kaldırarak 70 kiloyu atıl kapasite bırakmak. Pişmanlık makası. Sevgideki ihmallerimizdir aslında pişmanlık. Eğer sevgi cenahından, kefesinden bakarsak. Dolayısıyla pişmanlığın kendisi de bir duygudur ve genelde keşke ile ifade edilir. Keşke şunları yapsaydım, keşke şunları etseydim. O nedenle biz hep deriz, yani sevgimizi ertelemeyelim, sevgimizi ihmal etmeyelim. Yansıtmakta, söylemekte, yaymakta, onun coşkusunu insanlara transfer etmekte tembellik, gevşeklik, rehavet, fütur, erteleme yapmayalım. Ve bilelim ki biz hayatta bireyci bir yaklaşımla hayatı egosentrik bir şekilde ben merkezci, sadece kendisinin etrafında dönen bir anlayışla bunu biz algılar, anlar isek, o zaman bir müddet sonra şu noktaya geliriz ki insan kemal noktasına bir düşünme biçimi olarak vardığında yaptıklarına keşke şöyle yapmasaydım noktasına geliyor. Hayat paylaştıkça güzel ve en güzel paylaşılması gereken şey sevgidir ve bedavadır. Ama karşılığı o kadar, o kadar, o kadar güzeldir ki yansıtabilirseniz sevgilinin karşılığı arkadaşlıktır. Sevgilinin karşılığı dostluktur. Sevginin karşılığı empatidir. Sevginin karşılığı diğergamlıktır. Sevginin karşılığı katmaktır, katlanmaktır, dertlenmektir, yüklenmektir. Bunu yapmadığınız zaman işte buna ait pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Ben hayatımda, sizler de çok yaşamışsınızdır, sizi yakinen tanıdığım için söylüyorum. Bu dostlukların, sevginin ve arkadaşlıkların satın aldığını, paranın alamadığını siz de yüzlerce defa bizler de yaşadık.
Evet.
O nedenle pişmanlık sevgi kısmında böyle. Peki hüzün kısmında pişmanlık ne, nasıl? O da şöyle, keşke biraz daha gayret gösterebilseydim. Keşke gençliğimin şu kısımlarında işte daha çok kitap okuyabilseydim. İşte keşke annemi, babamı, dostlarımı, arkadaşlarımı kırmasaydım. Keşke işte şu insana acı söz, ağır söz, ekşi söz söylemeseydim. İşte keşke şunu dövmeseydim, şunu sövmeseydim. İşte keşke negatif anlamda yaptığım hatalar, kusurlar, günahlar, yanlışlar, nakısalar. Keşke bunları yapmasaydım. Eğer bugün yaptığım o yanlışlar, hatalar ve negatif davranışlar yüzünden belki bazı insanların ocağını yıktım. Belki bazı insanların hayallerini yıktım. Belki annemin babamın benden beklentilerini yıktım. Belki dostlarımın benden beklediklerini erteledim. Ve bu yüzden dünya bugün biraz daha iyi değil. Aslında ben şunları yapsaydım, bugün dünya, bugün günden daha güzel olabilirdi 1/7 milyar anlamında.
Sevgili dinleyenler, Mehmet Baki Öztürk Bey'le birlikte hayat ve hayatın 3 boyutu, sevgi, hüzün, pişmanlık üzerine sohbetimiz devam ediyor. Akılda kalanlarda. Peki pişmanlığı daha yaygın kullanımıyla nedamette diyoruz buna, değil mi?
Evet.
Pişmanlığın şöyle bir arındırıcı, yükseltici, belki de zıplatıcı bir yönü de var mı Sayın Öztürk?
Evet.
Yani hataları görüp bundan bir pişmanlık duyma, bir daha onu tekrarlamama. Hı-hı. Bir. İkincisi, özür dilemeye, mütevaziliğe bizi alıştırması, kibirden uzaklaştırması. Üçüncüsü, bununla birlikte çıkardığımız dersleri hayatımız boyunca bir daha olumlu anlamda kullanmaya itmesi gibi de bir total bir böyle bir olumlu
çıkarım,
katalizör ve çıkarım vazifesi de görüyor, değil mi? Yani bu
kesinlikle.
Her pişmanlık bir kazanıma dönüşüyor.
Eyvallah, çok güzel. Onu sizin bu ifade ettiğiniz hususu da biz 3 kelimeyle ifade ediyoruz. Sevgi ve hüzün anlamındaki hayatın akışı içerisindeki yaptığımız hatalar, yanlışlar, kusurları pişmanlık kelimesiyle topladıktan sonra bunları tamir için diyoruz ki minimal düzeyde 3 kelimeyi hayatınızın merkezine yerleştirirseniz pişmanlıklarınızı azaltabilir. Zamanla pişmanlıksız, nedametsiz bir hayata doğru bir yolculuk var. Nedir o? Birincisi, her şart altında insanlara gülümseyebilmek. Birinci kelime.
Tebessüm etmek.
Tebessüm etmek. Ve hayata gülümseyebilmek insanı farklılaştırır, geliştirir ve o insanın hayata tutunmasını anlamlandırır. Gülümseyebiliyorsa bir insan, onda hayat var, onda umut var ve onunla yol yürüyebilirsin. Bir insan gülümseyebiliyorsa. Bir de eğer gülümsetebiliyorsa onunla kol kola gir. Şimdi birincisi gülümsemek, ikincisi teşekkür etmek, üçüncüsü özür dilemek. Bu üç kelimeyi hayatının merkezine gerek işte, gerek aile hayatında, gerek sosyal hayatta. Efendim, her şart altında gülümseyebilmek. Problem oldu. Çözeriz arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Neticede bu bir insan ürünü mü? Evet. Daha önce insanlık benzer problemle karşılaşmış mı? Evet. Çözülmüş mü? Evet. Çözebiliriz. O nedenle problemlere, sorunlara gülümseyebilmek. İkincisi, güzel bir şey olduğu zaman teşekkür et. Senden güzel bir şey yaptı. Teşekkür et. Eşin güzel yemek yaptı. Teşekkür et. Amirin, memurun güzel bir iş yaptı. Teşekkür et. Erteleme. Bizde genelde ölüler çok kıymetlidir. Neden? Hayattayken bu üç kelimeyi kurmadığımız için. Teşekkür. Bir de işte özür dilemek. O nedamet kısmını tamir için de özür dile. Özür de üç çeşittir. Birincisi, hep üçle gidiyoruz ya. Birincisi Allah'tan özür, iki insanlardan özür, bir de çevreden özür. Hayvanlar, bitkiler ve yaşadığımız evrenden özür. Allah'tan özür şudur. İşlediklerimizle dair
istiğfar ya.
İstiğfar, tevbe.
Tevbe.
Hatta mesela Kur'an-ı Kerim'in en müjdeli ayeti de şudur. Kim iman eder? Kim tövbe eder, sonra iman eder, sonra salih amel, güzel işler, insanlığın faydasına, yararına, pozitif işler yaparsa, Allah onun bütün günahlarını affeder. Sonra ayette geçtiği şekilde, فَيُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا Allah onun işlediği bütün günahları da sevaba çevirir. Yani pişmanlığın da biraz önce ifade ettiniz ya, pozitif bir şeye evrilme kısmı da, önce işte inanç kısmından başlıyor. Yani siz bu özrü bu şekilde önce yaratandan başlatarak başladığınız zaman önce psikolojik olarak siz rahatlıyorsunuz. Rahatladığınız için de rahatlatıyorsunuz. Allah'tan özür dediğimiz, yaratıcıdan özür. Sevgi, hüzün ve pişmanlığın hayatımıza yansımasında Allah'tan özür. İkincisi insanlardan özür. Yaptığımız hatalar, eksiklikler, kusurdan dolayı onlardan özür dilemek insanı küçültmez, büyütür. Hatta kim ilk adımı atarsa onda hayır vardır, onda güzellik vardır. O kamil insandır, o yetişmiş, olgun, pişmiş insandır. Egosunun zirvelerinde, Firavun kulesinde oturup insanlara böyle böcek muamelesi yapmak makbul bir şey değildir.
Evet. Sağlıklı bir şey de değil,
evet,
patolojik
psikolojik
de bir şey.
Evet, yani insanı hem psikolojik hem patolojik olarak da olumsuz etkiler. İşte belki bu yaptığımız paylaşımda da daha güzel bir dünya, daha güzel bir insanlık, daha güzel bir insan oluşumuna katkıda bulunma anlamında bir katre, bir damla bizim de faydamız olduysa kendimizi bahtiyar sayarız.
Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir sohbet oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde yine sizinle birlikte olur. Başka konulara da sohbet etme imkanı bulabiliriz. Sevgili dinleyenler, zaman su gibi aktı. Bir Akılda Kalanlar programının daha sonuna geldik. Bu programın yapılmasında emeği geçen Sayın Murat Baran ve Arzu Yaman hanımefendiye, Teknik Masa'da Levent İsmail Velioğlu Bey'e de teşekkür ediyor. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konuyla huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Akılda Kalan.